Ayrım 7, sayfa 57. Vefa. Enis yanında iki delikanlıya döndüğünde İsmail'i bıraktığı yerde buldu. Yaralıyı dikkatle sedyeye yerleştirip köye taşıdılar. Enis yaptıkları iyiliğin karşılığını bir gün mutlaka alacaklarını söyleyerek İsmail'i yaşlı kadınlara emanet etti ve yeniden yola koyuldu. Yaşananlar ona en az yarım gün kaybettirmişti. Bütün gücünü ve vaatlerini İsmail'in bakımı için harcadığından kendisi için hiçbir şey isteyemiyordu. Bir ara çekine çekine bir at sormaya cesaret etti. Ancak köylülere paranın ucunu gösteremeyince bu isteği de havada kaldı. Canı iyice sıkılan Enis, kaderini ve yolculuğunu şansa bırakarak yürümeye başladı. Avanos'a geldiğinde vakit gece yarısını bulmuştu. Hangi kapıyı çalacağını biliyordu ama saat herhangi bir kapıyı çalmak için oldukça geçti. Zaten köyde gecenin derin sessizliğine teslim olmuştu. Sabaha edeceği tekin bir köşe bulmak için bakınırken üstü yarı açık bir ağılı gözüne kestirdi. Gece baharın ılıklığını yok etmiş, buza kesmişti. Enis acıkmış, üşümüş ve yorgun düşmüştü. Ağılın sıcaklığı hoşuna gitti. Saman yağının üstüne kendini bir ceset gibi bırakıp tükenmenin sınırına gelmiş bedenini uykunun sağaltıcı kollarına bıraktı. Sabah ağıla giren çobanın şaşkın ve korku dolu sesiyle uyandı. "Kimsin?" Gözlerini açan Enis karşısında çobanı görünce eliyle dur işareti yaptı. Bir gün önce yaşadıklarının etkisiyle karşısına çıkan adamı eşkıya sanmıştı. Çoban, "Ne arıyorsun burada?" diye sordu. Nihayet adamın eşkıya olmadığını anlayan Enis sakinleşti. Gülümseyerek yanıtladı. "Enis, adım Enis. Muallimim, Kayseri'de." Çobanın kafası karışmıştı. Enis devam etti. "Köye vardığımda saat çok geçti. Kimseyi rahatsız etmek istemedim." Toparlanıp ayağa kalktı. "Bana köyün mektebini tarif eder misin? Sizin muallimi bulmam lazım." Çoban bir süre Enis'e baktıktan sonra, "Memleketine gitti beyim, mektepler tatil ama hocayı istersen evini gösterivereyim," dedi. Aslında Enis'in aklına bu ihtimal de gelmişti. Ama çoğu muallim çoluk çocuğuyla çalıştığı ilçeye yerleşir, tatillerini de orada geçirirdi. Enis şansını denemek istemişti. "Peki, hoca olsun o zaman," dedi Enis. Çobanın peşine takılan Enis, evlerin çoğunun terk edilmiş olduğunu fark etti. Çoban, "İki gün önce Rumların hepsini gönderdiler beyim. Köy bomboş kaldı. Bahar geldi, tarlalar, bostanlar sahipsiz kaldı. Gidenlerin yerine oradan yenileri gelecek deniyor. Onlar nerede ne ekilir, ne dikilir, nasıl biz? Yazık yazık. Milleti boşu boşuna yerinden yurdundan sürdüler. Köy adeta yasta beyim, bildiğin gibi değil," diye anlatmaya koyuldu. Enis kapıları açık kalan ahırlara, evlere boş gözlerle baktı. İçine derin bir karamsarlık çöktü. İra ve ailesi de yola çıkmış olmalıydı. Hocayı davarlarını dışarı çıkarırken yakaladılar. Selamlaşıp tanıştılar. Hal hatır faslının ardından Enis meramını anlattı. "Bana bir at lazım hocam. Kayseri'de muallimim. Eşkıyalar beni soyup soğana çevirdi. Bir an önce Göreme'ye ulaşmam gerek." Onu dikkatle dinleyen hoca, "Muallim bey, Göreme neredeyse boşaldı. Haberin var mı?" "Millet yola çıkalı, aha şu saatten itibaren 3 gün oldu," dedi. Enis her ne kadar böyle bir cevap bekliyor olsa da yıkılmıştı. "Peki göçmenler Niğde üzerinden mi sevk ediliyor? Haberiniz var mı?" Hoca, "Vallahi aşağı bölgeler oradanmış. Göreme ve çevresi filan ise Kayseri üzerinden gönderiliyormuş diye işittik," dedi. Enis, yanlış tahminin ona ne kadar pahalıya patladığını düşünmek istemiyordu. Yapılacak tek şey bir an önce bir at bulmak ve en kestirmeden Kayseri'ye ulaşmaktı. Hoca, "Evladım, çölde su arıyorsun, farkında mısın? Rumlar at, katır bir yana, çevrede sıpa bile bırakmadılar. Ne var ne yok satın alıp yola koyuldular," dedi üzüntüyle. Enis'in yürümekten başka çaresi kalmamıştı. Hocanın ısrarıyla mercimek çorbasından ibaret kahvaltı sofrasına oturdu. Ardından yine yola koyuldu. Önünde 3 aşağı 5 yukarı 1 günlük yol kalmıştı. Şansı varsa yolda at, araba nakli yapan birilerine rastlayabilirdi. Avanos'tan 5 kilometre kadar uzaklaşmıştı ki önünde uzun bir göçmen kafilesinin yol aldığını gördü. Enis heyecanlandı. Demek yola yeni çıkanlar da vardı. Koşar adım ilerleyip kafileyi yakaladı. Avanos'un kuzeyindeki köylerden göç eden Rumlardı. Kafilenin başındakiler nefes nefese onlara yaklaşan Enis'i görünce tedirgin oldu. En başta yürüyen 2 adam geri dönerek onu karşıladı. "Kalimera," dedi Enis. "Kalimera," diye yanıtladı 2 adam. "Kayseri'ye mi göç?" diye sordu heyecanla. Kısa bir suskunluktan sonra kısa olanı yanıtladı. "Evet, Kayseri'ye. Hayrola beyim, siz nereye böyle?" Enis tüm samimiyetiyle Kayseri'de muallim olduğunu, yolda eşkıyalar tarafından soyulduğunu, 5 parasız ve yaya kaldığını anlattı. "Yalnız gitmektense, izin buyurursanız sizinle beraber ilerlemeyi çok arzu ederim," diye kibarca bitirdi sözlerini. Daha önce hiç konuşmamış olan adam elini uzatıp, "Adım Yanni, bu da Manolis. Varlığınız bize mutluluk verir," dedi. Kayseri'de muallimlik yapan bir adamın bir anda onlara katılmasını bir şans olarak görüyorlardı. Oraya vardıklarında yol yordan bilen ve belki az da olsa torpil yapacak bir muallimin aralarında olmasının faydası olur, zararı olmazdı. Yanni ile Manolis Enis'i aralarına alarak yine konvoyun başına geçti. Yanni Enis ile dertleşirken Manolis ise birdenbire ortaya çıkan Müslüman delikanlının aralarına niye katıldığını merak eden arkadaki kalabalığı fısıltıyla bilgilendirdi. Ön sıralarda kurulan cümleler fısıltı halinde arka taraflara yayılırken, araya katılan yorumlarla bambaşka bir hikayeye dönüşse de bütün konvoy Kayserili muallimin aralarına katılmasından memnundu. Bu şanslarının yaver gideceğine dair Allah'ın bir işareti olabilirdi. Bir süre birlikte yürüdükten sonra Yanni isyan edercesine "Niye muallim bey, niye evlerinden barklarından koparıp yollara döktüler bunca insanı? Sen okumuş adamsın. İnan benim aklım almıyor Vemore." Enis bir süre sessiz kaldı. Sonra sözcükleri mümkün mertebe itinayla seçerek Ankara'da duyduklarıyla kendi sezgilerini birbirine kattı, tane tane yanıtladı. "Bana kalırsa artık herkes sulh istiyor. Batılı devletler alacaklarını aldı. Biz de kaybedilecek ne varsa kaybettik. Koca Balkan elden çıktı. Keza Mısır'da. Artık her memleket kendine çeki düzen versin ve dünya normal düzenine girsin istiyorlar. İyi ama bizim birbirimizle bir derdimiz, kavgamız olmadı ki muallim bey. Senin benim olmadı ama İstanbul'da, İzmir'de, Balkanlar'da kan gövdeyi götürdü. Şehirler yakılıp yıkıldı. Bu yıkımın attığı tohumların yeniden filizlenmesinden korkuyorlar. Kemal Paşa böyle şeylerden korkmazdı ki beyim. Gazi değil korkan. İngiltere, Fransa, hatta Amerika korkuyor. Fabrikaları işlesin, malları satılsın istiyorlar. Bak bizimkiler bile İzmir'de İktisat Kongresi düzenledi. Bir an önce fabrikalar kurulsun, tarlalar ekilsin, satılacaklar satılsın, alınacaklar alınsın diye. Bunlar hep birbirleriyle alakalı. İyi ama benim köyümde oturmamın buna ne zararı var? Öyle deme Yanni Efendi. Artık her devlet tek bir yürek, tek bir millet olmak istiyor. Rum'u da, Ermenisi de, Yahudisi de birlikte devri bitti artık. O eskide kaldı. Dünyanın yeni düzeni ulus devlet istiyor artık. Ben de Osmanlıyım More. Şimdi Yunanistan'a gidince değişecek miyim? Şu üzüm bağlarını, peri bacılarını görmeden zor yaşarım ben. Yalnız sen değil, çok şey değişecek. Merak etme, orada da başka şeylere alışırsın. Her yerin, her memleketin kendine has güzellikleri var. Ne demişler? Doğduğun yer değil, doyduğun yer. Kısmet de geç. Enis bir yandan Yanni'ye bunları söylüyor, bir yandan da kendi gerçeği söz konusu olduğunda bu söylediklerinin hiçbir anlam taşımadığını düşündükçe kendini yalancı gibi hissediyordu. Demek insan kalp gözünü kapatıp zihin gözüyle bakınca dünyaya her şeyi başkasına rahatlıkla söyleyebiliyordu. Yanı başında yeniden sessizliğe gömülen 60 yaşındaki adama ne kolay, kısmetle geç demişti. Yanni'den ne de kolay tevekkül istemişti. O an kendisinden utandı. Öyle ya, kendisi dışında yollara düşen herkes kaderlerine razı olmalıydı. Ama o kaderine razı olamazdı. Bütün bu karmaşa içinde ilk kez kendi durumuna daha bilinçli baktığını fark etti. Fakat bu bilinç onu yolundan döndürecek değildi. Yaşadığı anlık aydınlanma farkında olmadan onu bir nebze rahatlatmıştı sadece. Zaman zaman göçün ağır sessizliği altında ezilerek, zaman zaman 4-5 cümleyi geçmeyen sohbetler ederek ve 3 saatte bir mola vererek Kayseri'ye vardılar. Kafilenin başındakiler tıpkı İran'ın kafilesi gibi çocuklarla kadınların Surp Meryem Ana Kilisesi'ne, erkeklerin ise kale meydanına yerleşmesine karar verdi. Kilisenin papazı bu karmaşa içinde kendine yavaş yavaş yeni bir düzen kurmuştu. Elindeki malzemelerle kiliseyi koca bir yatakhaneye çevirmiş, konaklamak için gelecekleri bekliyordu. Daha önce gelenler gibi Enis'in dahil olduğu kafileyi de kapıda tek tek karşıladı. Herkesi uykunun şefkatli kollarına teslim ettikten sonra da odasına çekilip dua etmeye başladı. Zangoç ise hala beceriksizce kalabalığın trafiğini düzenlemeye, sorularını cevaplamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyordu. Daha önce aynı göç güzergahını kullananların yaptığı gibi yeni gelenler de meydanda mal bildirimi yapacak, alınacak evrakları alacak ve ertesi gün yola koyulacaktı. Kayseri'nin girişinde kafileyle vedalaşarak onlardan ayrılan Enis, evine gitmeden önce bakılacak her yere giderek İra'yı aradı. Ancak ağzına kadar dolu olan kervansarayda, kale meydanında, surların dibinde, cami önlerinde, kanı meydanında toplanan mahşeri kalabalıkta dikkatle bakmasına rağmen İra'yı göremedi. Ne İra'yı ne de göremeden tanıdık birini. Enis dolaştığı yerlere ikinci bir tur yapmayı karar verdi. Bu kez komutanları bulup onlardan göremeli göçmenlerle ilgili bilgi edinmeye çalıştı. Komutanlardan biri, "Beyim, burası kum seli gibi. Bir günde binlerce insanı gönderiyoruz. Hangisi nereli aklında mı kalır insanın? Ama galiba onlar dün mü, evvelsi gün mü tam hatırlamıyorum ama işlemlerini tamamlayıp buradan ayrıldılar. Onlara başka bir bölük eşlik etti. Biz Avanosluları geçirdik," dedi. Enis bir an Yanni'ye söylediklerini uygulamayı geçirdi aklından. Belki de kısmet deyip bu amansız kovalamacadan vazgeçmek onun için daha hayırlı olacaktı. İlk kez kendini yorgun, tükenmiş hissetti. Yola devam edecek dermanı kalmamıştı. Birdenbire üstüne çöken bu karamsarlıktan bir an önce kurtulmak için eve gidip kendine biraz çekidüzen vermeye karar verdi. Evine doğru ilerlerken yolunu yordamını bilmediği, sokakları, insanları değişmiş, farklı bir şehirdeymiş hissine kapıldı. Sanki bütün Kayseri mahşer yerine dönmüştü. Koca şehir, cennete mi, cehenneme mi gideceğini bilmeden bekleyen insanların gelip geçtiği ürkütücü bir yere dönüşmüştü. Şehre hakim olan belirsizlik, gözle görülür, elle tutulur bir hale gelen korku, ardı arkası kesilmeyen telaş ve karmaşa Enis'i de yavaş yavaş sarıp sarmalıyordu. Adımlarını hızlandıran Enis, evinin kapısını zar zor açabildi. Kendini içeri atar atmaz, ardındaki karmaşanın içeri girmesini engellemek istercesine kapıyı hızla örttü ve kendini sedire attı. Niyeti biraz kafayı toparladıktan sonra tekrar harekete geçmekti. İşe nereden başlayacağını planlamaya çalışırken aniden bastıran bir uykuya daldı. Ayrım sonu, sayfa 64.